Ayrım 17. Ama 92. gece gelince söze başlamış. Ve böylece yiğit savaşçımız Lucas'ın da öcünü almış oluruz haberini vermiş. Bunun üzerine kızı hayranlık uyandıran Abriza'nın ölümünün öcünü almak için fırsat gözetmekten başka düşüncesi olmayan Kral Hardopios ordu birliklerine "Ey savaşçılar, bakın şu Müslümanlara nasıl karılar gibi kaçıyorlar" diye haykırmış. Oysa bu kaçışın yiğitler yiğidi Emir Şarkan ile kardeşi Davil Mekan'ın bir taktiği olduğunu kesinlikle bilmiyormuş. Gerçekten Hardopios'un Hristiyanları onları izleyip tam yanlarına geldikleri sırada Müslümanlar uydurma kaçışlarını durdurmuşlar ve Davil Mekan'ın sesini duyunca "Allahu Ekber" diye haykırarak takipçilerinin üzerine atlamışlar. Ve Davil Mekan onları savaşa özendirmek için şu söylevi vermiş. "Ey Müslümanlar! İşte dün günü geldi. Cenneti kazanacağınız gün bugündür. Zira cennet kılıçların gölgesine sığınmadan kazanılmaz." Bunu duyunca Müslümanlar aslanlar gibi ileri atılmışlar. Ve o gün Hristiyanlar için asla yaşlı ölemeyecekleri bir gün olmuş. Çünkü saçlarının beyazlanmasını görmeye vakit bulamayacak şekilde biçilmişler. Şarkan tarafından ani bir çatışmayla tamamlanmış olan bu harekat, sözle tanımlamalarının tamamen dışında kalıyormuş. Ve o, yollarına çıkan herkesi böyle paramparça ederken, Davil Mekan yeşil sancağı kaldırmış ve kendinin de savaşa katılacağını bildirmiş. Ama Şarkan, onun bu işaretinin anlamını kavrayıp hemen atını sürerek yanına gelmiş ve ona, "Ey kardeşim, sen gövdeni savaşın talihine terk etmemelisin. Çünkü ülkenin yönetimi için gereklisin. Böylece şu andan başlayarak senin yanından hiç uzaklaşmayacağım ve sadece senin yanında savaşacağım. Tüm saldırılara karşı seni savunacağım" demiş. Bu zaman süresince Vezir Dendan ve Başmabeyinci tarafından yönetilen Müslüman savaşçıları kararlaştırılan işareti görünce yarım daire şeklinde açılmışlar ve Hristiyan ordusunun deniz üzerindeki gemilerinden yana güvenlik olanaklarını kesmişler. Böylece bu koşullar altında girişilen savaşın sonucu artık kuşkulu olmaktan çıkmış ve Hristiyanlar, Kürtler, Acemler, Türkler ve Araplardan oluşan Müslüman askerleri tarafından feci şekilde kırıma uğramışlar. Kaçabilenlerin sayısı pek azmış. Çünkü içlerinden 120 bin domuz ölüme kavuşurken geriye kalanlar ancak Konstantiniyye doğrultusunda kaçmayı başarabilmiş. İşte Kral Hardopios'un Rumları bu durumdaymış. Kralları ile birlikte baştan Müslümanları imha edeceklerinden emin olarak dağlık yerlere çekilmiş bulunan Kral Afridonios'unkilere gelince, kendi yanlılarının kaçışını görmekten büyük acı duymuşlar. İman sahipleri o gün kazanılan bu zaferin ötesinde büyük miktarda ganimet elde etmişler. İlkin kaçanların felaketi haber vermek üzere Konstantiniyye'ye kavuşabilmek için bindikleri 20 gemi dışındaki bütün gemiler, sonra da bu gemilerde bulunan tüm servet ve değerli eşya ve koşum takımları ile 50 bin at ve içindeki silahlar ve yiyecekler ile tüm çadırlar ve nihayet sayılamayacak kadar çok miktarda eşya. Böylece büyük bir sevinç duymuşlar ve kazanılan zafer ve ganimetler için Tanrı'ya şükretmişler. Müslümanların durumu da böyleymiş. Kaçaklara gelince, sonunda ruhlarını felaket kargıları sarmış olarak Konstantiniyye'ye ulaşmayı başarmışlar. Onlardan durumu öğrenen tüm kent derde boğulmuş ve binalar ve kiliseler matem bayrakları çekmişler. Ve tüm halk ayaklanan gruplar halinde toplanmış ve başkaldırı feryatları koparmışlar. Hepsinin duyduğu acı, tüm filodan ancak 20 geminin ve ordudan ancak 20 bin savaşçının geri dönmüş bulunduğunu görmekle daha da artmış. Bunun üzerine halk krallarını ihanetle suçlamışlar. Ve Afridonios'un duyduğu şaşkınlık ve korku o dereceyi bulmuş ki, burnu ayaklarına kadar uzamış, midesi alt üst olmuş ve... Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 93. gece gelince söze başlamış. Afridonios'un burnu ayaklarına kadar uzamış, midesi alt üst olmuş, bağırsakları gevşemiş ve altına pislemiş. Bunun üzerine nasihat almak için felaketler anasını çağırtmış. Yaşlı kadın da hemen gelmiş. Tüm bu felaketlerin asıl nedeni olan bu felaketler anası, hilebaz, hain, felaketle yoğrulmuş, gerçekten korkunç bir yaşlı kadınmış. Ağzı kokuşmuş, göz kapakları kızarmış ve kirpiksiz, yanakları donuk ve tozlu, suratı gece gibi karanlık, gözleri çapaklı, bedeni uyuz, saçları kirli, sırtı kambur, cildi pörsükmüş. En berbat çıbanlardan daha berbat bir çıban, en zehirli yılanlardan daha zehirli bir yılanmış. Ve bu korkunç yaşlı kadın zamanının büyük bir bölümünü Kayseriye'de Kral Hardopios'un yanında geçirilmiş. Ve kadın olduğu kadar erkek olarak da büyük sayıda genç kölenin bulunmasından dolayı orada keyfince yaşarmış. Çünkü genç erkek köleleri üzerine çeker ve kendisi de genç kadın kölelerin üzerine binmeye bayılırmış. Ve bu genç bakireleri gıdıklamayı ve genç bedenlerinin kendisininkine sürtünmesini de her şeyden çok severmiş. Ve bu gıdıklama işinde müthiş bir uzmanmış. Ve bir gulyabani gibi narin yanlarını emer, hoşlanacakları şekilde meme başlarını ovuşturur ve boşalıma ulaşmaları için felçlerine daha önce hazırlanmış safran emiştirirmiş. Ve onları şehvetle koca karının kollarına attırırmış. Bu sanatını da saraydaki tüm esirelere daha önce de Abriza'nın nedimelerini öğretmişmiş. Ama narin mercaniyi kazanmakta başarı gösterememiş ve Abriza'ya karşı bütün marifetleri yetersiz kalmış. Çünkü Abriza onun nefesinin kokuşmuşluğundan, koltuk altı ve kasıklarından çıkan mayalanmış sidik kokusundan ve çürük sarımsak gibi kokan sık yerlenmelerinden ve muz ağacının elyafından da sert, bir kirpininkinden de kıllı derisinin pürtüğünden dehşet duyarmış. Zira aslında şairin şu dizeleri bu yaşlı kadına çok uygun düşüyormuş. Cildine sürdüğü gül yağı asla sessiz yerlenmelerin pis kokusunu gideremez. Ancak felaketler anasının kendilerini okşamalarına terk eden esirelere son derece cömert, kendisine karşı çıkanları ise kinle dolu olduğunu da söylemek gerekir. Ve işte ona karşı çıkmasından dolayıdır ki Abriza da bu yaşlı kadının nefretini kazanmıştı. Yaşlı felaketler anası Kral Afridonios'un yanına gelince kral onun onuru uğruna ayağa kalkmış. Kral Hardopios da onu izlemiş. Yaşlı kadın da "Ey kral, artık başımıza felaketler getiren bütün bu dışkısal tütsüleri ve kutsamaları bir yana bırakmamız gerek. Daha çok gerçek bilgeliğin ışığında hareket etmeyi düşünelim. İşte şöyle. Müslümanlar zorlu bir yürüyüşle kentimizi kuşatmak için yol almakta bulunduklarından, imparatorluğun her yanına tellallar gönderip bağırtarak tüm halkın, şehri kuşatanların saldırısını bizimle birlikte def etmek için Konstantiniyye'de toplanmalarını sağlayalım. Karargahlardaki bütün askerler de aceleye gelip duvarlarımızın gerisine çekilsinler. Çünkü tehlike çok yakın. Bana gelince, ey kral, beni kendi halime bırakırsan çok geçmeden ileri gelen kimseler huzuruna çıkarak hilelerimin sonucunu ve Müslümanlara yapacağım kötü işlerin yankılarını sana anlatırlar. Çünkü şu andan başlayıp işe girişerek Konstantiniyye'yi terk ediyorum. Meryem'in oğlu Hristo bizi korusun demiş. Bunun üzerine Kral Afridonios dediği gibi Konstantiniyye'den çıkıp giden felaketler anasının nasihatlerini acele yerine getirmeye koyulmuş. Hilebaz yaşlı kadının tasarladığı düzen gereği şunlar yapılmış. Yanına Arap dilini bilen 50 seçkin savaşçı aldıktan sonra kentten dışarı çıkınca ilk yaptığı iş bunları Şamlı Müslüman tacirler kılığına sokmak olmuş. Çünkü aynı şekilde yanına 50 katır yükü her türden kumaş, Antakya ve Şam ipeklileri, madenzi yansımalar yapan satenler ve değerli dibalar ve daha birçok şahane giysi almış bulunuyormuş. Ve de Kral Afridonios'un serbestçe geçiş sağlayan bir mektup almaya da özen göstermiş. Bu mektupta şunlar yazılıymış. Falan ve falan tacirler, ülkemize ve Hristiyan dinimize yabancı kimselerdir. Ülkemize sadece ticaret maksadıyla geldiklerinden ve ticaret bir ülkenin refahı ve zenginliğini oluşturduğundan ve bunlar savaş erleri olmadıklarından ve de barışsever kimseler bulunmakla, kendilerine bu serbest geçiş belgesini, kişiliklerine ve yararlarına zarar verilmemesi ve kendilerinden hiçbir vergi veya malları için giriş ve çıkış parası alınmaması için verdik. Bunu izleyerek 50 savaşçı ilk bir kez Müslüman tacirler gibi giyinince, hain yaşlı kadın da beyaz yünden uzun bir giysiye bürünerek bir Müslüman çilekeş gibi kılık değiştirmiş. Ve alnını ona eşsiz bir ermiş görüntüsü veren kendi tertibi bir merhemle ovuşturmuş. Sonra da ayaklarını öylesi bir tarzda bağlatmış ki Bağların baskısıyla ayağından kan çıkmış ve kaybolmaz izler belirmiş. Sonra yol arkadaşlarına şu hitapta bulunmuş: "Şimdi beni kırbaçlarla dövmeniz ve bıraktığı yara izleri kaybolmayacak şekilde bedenimi kan içinde bırakmanız gerek. Ve bunun için hiç kaygılanmayın. Çünkü ihtiyaç gidermenin yasaları vardır. Sonra beni şu mal sandıklarına benzer bir sandığa koyun. Sandığı da şu katırlardan birine yükleyin. Sonra komutanı Şarkan olan Müslüman karargahına ulaşıncaya kadar yol almayı sürdürün. Yolunuzdan alıkoymak isteyenler olursa sizi Şamlı tacirler olarak tanıtacak olan Kral Afridonyos'un mektubunu gösterin ve Emir Şarkan'ı görmek istediğinizi söyleyin. Ve huzuruna götürüldüğünüzde size devletinizi ve Rum kafirlerinin diyarında gerçekleştirdiğiniz yararları sorarsa ona, "Ey bahtı güzel şah, bu inançsız Hristiyanlar ülkesindeki ticari yolculuğumuzun en büyük kârı, 15 yıldan beri barış ve duası üzerine olası Muhammed peygamberin kutsal dininden döndürülmek için bir yeraltı mahzeninde işkence gören yaşlı bir çilekeş azizin işkencelerinden kurtarılması olmuştur" dersiniz. Ve bu kurtarmanın öyküsünü şöyle anlatırsınız: "Alım satımda bulunmak üzere bir müddet önce Konstantiniyye'ye gitmiştik. Bir gece oturmuş, o gün ne kadar kazançlı olduğumuzun hesabını yaparken, oturduğumuz salonun duvarında gözyaşlarını gözlerini doldurup saygıdeğer beyaz sakallarından süzülen kederli bir ihtiyara ait olan büyük bir gölge gördük. Kederli ihtiyarın dudakları hafif hafif kıpırdadı ve bize şu sözleri söyledi: "Ey Müslümanlar! Eğer içinizde Allah korkusu olan ve barış ve dua üzerine olası peygamberimizin öğütlerine sözcüğü sözcüğüne uyan kişiler varsa, kalkıp bu imansızlar ülkesinden çıksın ve bahtı bir gün Konstantiniyye'yi Rumların elinden almak üzere çizilmiş olan Emri Şarkan'ın ordusuna doğru gitsin. Ve yolunuz üzerinden 3 günlük bir yürüyüşten sonra bir manastıra rastlayacaksınız. Bu manastırda 15 yıldan beri erdemleri Yüce Tanrı yanında hoş karşılanan Abdullah adında Mekkeli bir çilekeş azizin kapalı tuttuğu bir mahzen bulacaksınız. Hristiyan keşişlerin eline düşmüş bulunmakta ve bu mahzene kapatılıp dinine duyulan nefretten dolayı işkence görmektedir bu aziz. Bu azizin kurtarılması Yüce Tanrı'nın katında makbul davranış olacaktır. Ayrıca kendiliğinden de çok güzel bir harekettir. Bu konuda size daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Barış üzerine olsun." Bunu söyledikten sonra da kederli ihtiyarın görüntüsü gözlerimizden kayboldu. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını görerek yavaşça susmuş. Ama 94. gece gelince sözünü sürdürmüş. "Ve bunu söyledikten sonra kederli ihtiyarın görüntüsü gözlerimizden kayboldu. Bunun üzerine tereddüt etmeden hemen ne kadar malımız kaldıysa ve Rumların ülkesinden ne kadar mal satın aldıysak toparladık ve Konstantiniyye'den çıktık. Bir köyün ortasında bulunan söz konusu manastırı bulduk. Kuşku uyandırmamak için köyün orta yerinde tacirlerin adet edindikleri gibi balyalarımızın bir bölümünü çözdük ve akşam oluncaya kadar satmaya koyulduk. O zaman karanlığın yardımıyla manastıra gizlice girdik. Bize ihtiyarın görüntüsünün bildirdiği gibi Aziz Çilekeş Abdullah'ı bulduk. Şimdi kendisi şu sandıklardan birinin içindedir ey şah ve onu sana getirdik." Bu sözleri yoldaşlarına bellettikten sonra çilekeş kılığındaki yaşlı felaketler anası, "O zaman ben bütün bu Müslümanların kökünü kuruturum" diye eklemiş. Yaşlı kadın sözlerini bitirince yol arkadaşları işitip itaat ettiklerini söylemişler ve onu bedeninden kan sızıncaya kadar kırbaçlamışlar. Sonra da boş bir sandığa kapatmışlar. Onu da bir katıra yüklemişler ve bu hain kadının planını uygulamak üzere yola koyulmuşlar. İman sahiplerine muzaffer ordusuna gelince, Hristiyanların bozguna uğramasından sonra ganimeti paylaşmışlar ve iyiliklerinden dolayı Tanrı'ya şükretmişler. Sonra Davül Mekan'la Şarkan birbirlerini kutlamak için el ele tutuşmuş ve sarmaşmışlar. Şarkan sevinç duyarak Davül Mekan'a, "Ey kardeşim, dilerim ki Tanrı hamile eşinden sana bir erkek evlat nasip eder. Onu benim kızcağızım Talih'in kudretiyle evlendirebilirim" demiş. Ve birlikte sevinçlerini sürdürürlerken Vezir Dendan yanlarına gelip onlara, "Ey şahlarım, Zaman yitirmeden ve kendileri toparlamadan yenilenlerin peşine düşmemiz akıllıca ve uygun olur. Onları Konstantiniyye'de sararız ve yeryüzünden tamamen yok ederiz. Çünkü şairin dediği gibi, zevklerin en ası, düşmanı kendi elleriyle yok etmek, ateşli bir savaş atı üzerinde uçup gitme duygusunu yaşamaktır. En hoş zevk, sevgiliden gelen bir habercinin sevgilinin gelmekte olduğunu bildirmesidir. Ama zevklerin asıl en hası, haberci gelmeden önce sevgilinin gelmesi değil midir? Ve ondan sonra gelsin düşmanı kendi elleriyle öldürme zevki ve de ateşli bir savaş atı üzerinde uçup gitme duygusu. Vezir Dandan'ın bu dizeleri okuması üzerine iki şah onun görüşünü kabul etmiş ve Konstantiniyye için hareket emri vermişler. Ve tüm ordu başlarında komutanları olduğu halde yola koyulmuşlar ve aralıksız yol alınmış. Sarı otlardan başka bitkinin yetişmediği kavrulmuş büyük ovaları ve sadece Tanrı'nın varlığının yer aldığı ıssız yerleri geçmişler. Bu susuz çöllerde 6 günlük yıpratıcı bir yürüyüşten sonra Yaradan'ın kutsadığı bir kente ulaşmışlar. Kentin önünde uğultulu suların aktığı, meyve ağaçlarının çiçek açtığı taze çayırlar uzanıyormuş. Gazellerin oynaştığı, kuşların ötüştüğü bu ülke, dallarını süsleyen şebnemlerle, avari rüzgara gülümseyen çiçekleriyle bir cennete benziyormuş. Şairin dediği gibi, "Bak çocuğum, bahçenin yosunu, uyuyan çiçeklerin okşayışı altında mutlu uzanıyor. Tapınılası yansımaları olan zümrüt renkli büyük bir halı gibi. Kapa gözlerini çocuk. Kamışların ayak ucunda şarkı söyleyen suyu dinle. Aha, kapa gözlerini. Bahçeler, çimenler, dereler. Size tapıyorum. Ey güneş altındaki dere. Salkım söğütlerin gölgesindeki bir yanakta beliren gözyaşı gibi parlıyorsun. Ve akarken sıçrattığın sular. Kenarındaki parlak renkli çiçeklerde gümüş damlalar oluşturuyor. Ve siz çiçekler, sevgilimin başına taç olsun." Duyularını bu zevklerle doyuran iki kardeş, burada bir süre dinlenmeye düşlemişler. Gerçekten dağ bir mekan Şarkan'a, "Ey kardeşim, Şam'da senin bu kadar güzel bahçeler gördüğünü sanmıyorum. Burada birkaç gün kalalım ve askerlerimize biraz taze hava solumak ve bu tatlı sudan içmek için zaman bağışlayalım. Böylece kafirlere karşı daha iyi savaş versinler," demiş. Şarkan da bu fikri çok yerinde bulmuş. Oysa orada iki gün kalıp yola çıkmak için çadırları toparlamak üzereyken uzaklardan sesler işitmişler. Soruşturunca kendilerine kafirler ülkesinde alışveriş yaptıktan sonra yurtlarına dönmekte olan Şamlı tacirlere ait bir kervanın gelmekte olduğunu, askerlerin de kafirlerle alışveriş yaptıklarından ötürü onları cezalandırmak üzere yollarını kesmiş olduğunu söylemişler. Fakat tam o sırada askerlerle çevrilmiş bulunan tacirler itiraz ederek ve çırpınarak yaklaşmışlar ve kendilerini dağ bir mekanın ayaklarına atıp ona, "Kafirlerin ülkesinde bulunuyorduk, bize saygı gösterdiler. Ne canımıza ne de malımıza zarar verdiler. Şimdi İslam ülkelerinde kardeşlerimiz olan müminler arasında yağmaya uğrayarak kötü muamele görüyoruz," demişler. Sonra Konstantiniyye kralının serbest geçiş belgesini çıkarmışlar ve dağ bir mekana vermişler. O da Şarkan'la birlikte mektubu okumuş. Şarkan da ona, "Sizi yakalamış olanlar hemen bırakacaklar. Ama siz Müslüman olarak neden gidip kafirlerle alışveriş ettiniz?" demiş. Bunun üzerine tacirler, "Ey efendimiz, Tanrı bizi tüm orduların zaferlerinden, hatta sizin kazandığınız tüm zaferlerden de önemli bir zafer kazanmış olmak için bu Hristiyanlar ülkesine yolladı," diye yanıt vermişler. Şarkan da, "Nedir bu zafer ey tacirler?" demiş. Onlar da, "Bundan ancak sır sızdırmayacak tenha bir yerde söz edebiliriz. Çünkü söyleyeceklerimiz eğer duyulup yayılırsa hiçbir Müslüman barış zamanında bile artık Hristiyan ülkelerine ayak basamaz," diye yanıtlamışlar. Bu sözleri işiten dağ bir mekan ve Şarkan tacirleri alıp densiz kulaklardan uzaklarda tenha bir çadıra götürmüşler. Bunun üzerine tacirler, anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. 17. ayrımın sonu. Sayfa 192.